Ayrım 13, sayfa 223, 67, Hamdi Gezmiş. Banka soygunuyla ilgili olarak Deniz abimin adı geçmeye başlayınca şaşırdık. Siyasi eylemlere, boykotlara, çatışmalara, işgallere alışmıştık. Bunlar yüzünden son 3 yılın neredeyse 2 yılını hapiste geçirmişti. Ancak bu şekilde bir olay beklemiyorduk. Banka soygununun ideolojik bir yanı olabileceğini düşünmedik başta. Babam da bunun bir adi suç olduğu noktasından hareket ederek Deniz abimin böyle bir eylemi yapmış olamayacağını düşündü. İçişleri Bakanlığı'nın çıkarttığı vur emrinden endişeliydi. Banka soygunu bahanesiyle abimi vurmak isteyebileceklerinden korkuyordu. O yüzden Başbakan Süleyman Demirel'e bir telgraf çekti ve şöyle dedi. Oğlum Deniz için vur emri verildiğini gazetelerden öğrendim. Tertipler zincirinin son halkası yargıçlar eliyle çözülmeden cinayet işlenmesinin önüne geçilmesini hukuk devletinin başbakanından dilerim. Bu mektupta hem olayı tertip olarak niteliyor hem de rejimin hukuk devleti olduğuna vurgu yapıyordu. Yargısız infaz yapılmamasını istiyordu. O günlerde Hürriyet gazetesinin bir muhabiri babamla görüşmek üzere randevu alıp eve geldi. Babam onun aracılığıyla da devlete mesaj yolladı. Oğlumu vurmayın. 68 belge. Eğer oğlum hakikaten banka soyguncusuysa artık bizler için yok demektir. Bulunduğu yerde kendi cezasını kendisi versin. Şayet değilse çıkıp teslim olsun. Yargıçlara güveniyoruz. Aksi halde vuracaklar oğlumu. Kim vur diye getirecekler. Cemil Gezmiş, babaların en çok acı çekeniydi bugünlerde. Yüzlerce binlerce polis ve jandarma oğlunu arıyordu geceli gündüzlü. Bütün yurt kapıları tutulmuş ve aslan gibi Deniz'i için vur emri çıkartılmıştı. Selimiye'de harem iskelesi sokağındaki evlerinde matem havası esiyordu. Ana Gezmiş de üzgündü. Gezmişlerin üzüntüsü oğulları için banka soyguncusu denmesinden ileri geliyordu. Olamaz. Benim oğlum soyguncu olamaz diyordu dertli baba ve gözleri dop dolu şöyle sürdürüyordu konuşmasını. Parayı ne yapsın? Banka soymakla idealinden uzaklaşmış oluyor. İçki sigara içmez, kadına kıza gitmezdi. Diskotekmiş, gece kulüpleriymiş, o tür yerlerin de semtine uğramazdı. Parayı sevmezdi Deniz. Eli açıktı üstelik. 10 kuruşla yetinirdi. Kıskanç değildi, hasetliği yoktu. Bize biraz Deniz'i anlatır mısınız? Çocukluğunu nasıl bir öğrenciydi diye sorduk. İlkokul müfettişi Cemil Gezmiş'e. Toramandı oğlum diye söze başladı. Sonra bir süre durakladı. Belli ki geçmiş yılları ve Deniz'i düşünüyordu. Sonra ekledi. 9 aylıkken yürüdü. İlkokul birincilikle bitirdi. Teste soktum. Üstün zekalı olduğu sonucu çıktı. Ağabeyi ve küçük kardeşiyle iyi geçinirdi. Uysaldı. Dedesi yani babam Ruslara esir düşmüş, 3 yıl Sibirya'da yaşamıştı. Dedesinin öyküsünü dinlemekten büyük bir zevk alırdı. Saatlerce anlatırdım dedesini, yine doymazdı. Üniversiteye kadar kontrolüm altındaydı. Sonra sosyalist olmuş, tartıştık. Ayrı kuşaklardandık. Bir süre ara verdim tartışmalara. Hayvanları, çocukları severdi, yaşlılara yardım ederdi. Deniz'in sosyalist oluşunu ne zaman fark ettiniz? Vedat Demircioğlu öldürüldüğünde şu kanepenin üzerinde yüzük oyun kapanıp kaldı. 2 saat sarsıldı. Vedat'ı tanır mıydı, arkadaşlığı var mıydı bilemem. Fakat o günlerde salmadım Deniz'i dışarı. Dolmabahçe olaylarına gitsin istemedim. Orhan Kantoğlu, Hürriyet, 18 Ocak 1971. 69 Cemil Gezmiş. O zaman Beyoğlu'nda müfettiştim. Bir okulun teftişinden çıktım. Aşağıya indim köprünün altına. O zaman köprünün altında balıkçılar vardı. Onlardan birisine girdim. Öğle yemeği yiyorum. O sırada ajans başladı. Ajansta Ankara'da İş Bankası Emek Şubesi kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulmuştur diye bir şey. İçime bir kurt düştü ama pek de konduramadım. Deniz'in soygunla filan alakası olamaz çünkü. Kalktım oradan daireye geldim. Dairede arkadaşlar yahu bu seninkinin işi filan diyorlar. Aradan birkaç gün geçti. Gazeteler doğrudan Deniz'in adını vermeye başladı. Bankayı Deniz gezmiş ve arkadaşları soydu diyorlardı. O sıra biraz reaksiyon gösterdim. Bana dokunan şey işin ucunda bir hırsızlık oluşuydu. Bunu Deniz'in yaptığına inanmamıştım. Çünkü ben bunu adi bir soygun olarak gördüm. Örgütün ideolojik bir soygun olabileceğini düşünemedim. Demirel'e telgraf çektim. Benim telgrafımın gittiği gün yanında İstanbul Milletvekili Orhan Cemal Fersoy oturuyormuş. O anlattı bana sonradan. Demirel telgrafı alınca, babası işin iç yüzünü bilmiyor ki tabii. Ben durduk yerde vur emri verdim zannediyor demiş. Halbuki vermişti işte. Emniyet müdürü öyle söylüyordu. Baktım olmayacak, o acıyla Deniz'e bir mektup yazdım, götürüp Cumhuriyet'e verdim. Yetmiş, Hamdi gezmiş. Babam müfettiş olduğu için ona emanet bir daktilo vermişlerdi. O daktilo evde dururdu. Arada teftişe, tahkikata gittiği zaman onu da yanında götürür, ifade alır, rapor yazardı. Biz de daktilo yazmayı onda öğrenmiştik. Babam Hürriyet'e verdiği demişti, devlet yetkililerine seslenmişti. Ancak anlattıklarının çoğunu yayımlamadılar. Haberin veriliş üslubunu da beğenmedi. Bunun üzerine o gün hemen daktilosunu önüne çekip bu kez doğrudan Deniz abime hitaben o mektubu yazdı. Sonra da doğruca güvendiği gazeteyi Cumhuriyet'e götürüp yazı işleri müdürü Oktay Kurtböke'ye teslim etti. Bu mektupta bir eğitimcinin olup bitenlerden dolayı gençleri suçlayanlara karşı hem kendine hem topluma hem devlete tuttuğu bir ayna vardır. Politikacılara hem gençleri anlayın mesajı hem de hukuk dersi verir. Mektubun tümünde ironik bir üslup da vardır. Abime yönelik suçlamaları alttan alta alaya alır. Bu arada Ermeniliğimiz konusuyla da dalga geçer. Savaşta Ermenilere karşı savaşmış bir ailenin çocuğuna Ermeni denmesi ve bunun küfür gibi kullanılması rahatsız ediyordu babamı. Yoksa Ermenilere karşı asla ırkçı bir tavrı yoktu. Tersine Ermeni kökenli aile dostları vardı ve onları katiyen incitmek istemezdi. Abime gelince o bunlara hiç takılmazdı. Babamın mektupta yazdığı gibi it ürür, kervan yürür der geçerdi. 71. Cemil gezmiş. Oğlum Deniz. 12 Ocak'tan beri Türkiye radyolarında ve basında banka soygunu ile ilgili haberleri büyük bir üzüntü içinde takip ediyorum. Kendi kendime bu suçun faili olup olamayacağını düşünüyorum ve bunun için çok önceleri yeniden yaşamış gibi canlandırıyorum hayalimde. Karlı bir Şubat sabahı Ayaş'ta dünyaya gözlerini açtığın zaman ilk işin ağlamak olmuştu. Şimdi anlıyorum, karşında canlı yaratık olarak ilk defa bizi görmüştün, insanları. Ve içinden ben bütün ömrümü bu nankör yaratıklar arasında mı geçireceğim diye düşündün, onun için ağladın. İnsanlar. Yani bütün istikbalini onların daha mutlu olmaları uğrunda feda ettiğin insanlar. Canavarların en korkuncu olan bizler. Tanrı'nın bahşettiği zeka ve yetenekleri zehirli birer hançer gibi hemcinslerinin azap çekmesinde kullanılan uygar canavarlar. Neden böyle yaptın oğlum? Günlük kazancı ile geçinen bir aile topluluğu içinde tuzunu haram karışmamış bir çorba bulurdun. Giyecek bir elbisen, yatacak bir yatağın vardı. Hem zaten sen hiç kendini düşünmeyen bir çocuktun. Kardeşlerine alınan bir giysi için kıskanmaz sevinirdin. Diğer kam bir yaratılışın vardı. Paraya hiç kıymet vermezdin. Hatta bir gün yapmayı tasarladığın bir iş konusunu sofrada konuşurken beni kınamış ve şöyle demiştin. Baba, hayatta paraya değer vermeyen insan olarak seni bilirdim. Benimle anlaşamıyordun. Benim görüşlerimi beğenmiyor, yarınki Türkiye'nin size ait olacağını söylüyordun. Beni tutuculukla itham ediyordun. İçten içe sana hak vermekle beraber artık iki ayrı dünyanın insanları olduğumuzu kabul ediyor ve susuyordum. Bundan sonraki olaylar belli. Sen kaderin çizdiği yolda hızlı adımlarla ilerliyordun. Benim hayat tecrübem senin bu hızını kesmeye yetmedi. 18 yaşını bitirmiş, kanun nazarında reşit olmuştun ama Benim gözümde henüz ilk gençlik çağının en hassas ve tehlikeli bir dönemindeydin. Benim şefkatim, çevrenin hoyrat davranışı ile meydana gelen tahribatı onarmaya yetmiyordu. Halbuki sen eğitime muhtaçtın. Artık olaylar seni kötü niyetlilerin pençesine atmıştı. Çıkmana imkan yoktu. Çıkarlarına sekte vurduğun çevreler senin bütün çıkış yollarını tıkamışlardı. Sana Ermeni demişler. Sen de it ürür kervan yürür demiş geçmiştin. Bana sorsaydın anne tarafından deden Balkan Savaşı'na askeri lise öğrencisi olarak katılmış. Kurtuluş Savaşı'nda yaralanmış ve İstiklal Madalyası almış şerefli bir subaydır. Baba tarafından deden şimdi seni Ermenilikle itham eden Zibidilerin var olması için Sarıkamış Muharebesi'nde Moskov ordularına karşı savaşırken esir düşmüş ve 3 yıl Sibirya ormanlarında işkence çekmiştir. Sen bilir misin gezmiş oğulları? Birinci Dünya Savaşı'nda 16 şehit vermiş bir ailedir. Babanın 3 dayısı Erzurum'un geri alınmasında Ermeniler tarafından şehit edilmişti. İşte sen bu biçim Ermenisin. Senin için bütün bu olayları kolay diploma almak için yapıyor diyorlar. Evde bulunan öğrenci karnene baktım. Şimdiye kadar girdiğin bütün derslerden iyi peki almışsın. Zaten saçı uzun, eteği uzun gençlerin devam ettiği yerlere uğramaz, gece yarılarına kadar odana kapanır, ders çalışırdın. Sana dışarıdan çok miktarda para alıyor dediler. Bazı gazete sahipleri zarfların içinde binlikleri sana gönderdi dediler. Bu ne tezat oğlum? Bu kadar bol parası olan banka soyar mı? Bütün bunları yazarken içimin kan ağladığını tahmin edersin. Bu duyguyu sen değil, yalnız baba olanlar bilir. Sağlıklı, yakışıklı, boylu poslu bir delikanlıydın. Sen gelecekten, biz de senden neler beklerdik? Nasıl oldu da seni bu hale getirdik? Suça itmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Başta üniversitenin büyük hocaları, ana, baba, bizler, toplumun her kesimi, politikacılar ve tüm yönetim sorumluları. Anlamadık seni. Anlamak işimize gelmedi. Çıkarlarımıza aykırı düştü. Her çıkış yapışında kendi hesabımıza bir yaralanma yolu aradık senden. Hala öyle değil miyiz? Bak, bizim felaketimizin üstünde kaşaneler, Kur'anların ağızları kulaklarında. Her öğrenci kurşunlanmasında darısı diğerlerinin başına diye demeç veren çok muhterem, usule uygun banka soyguncusu bile şimdi ne parlak demeçler hazırlar bilinmez. Senin için cezaevine girdi çıktı dediler. Bildiğim kadarıyla polis koydu, yargıç çıkardı. Durmadın. Polis seni döverken elini kaldırır, başını korursan elbette emniyet mensubuna mukavemet eder ve girersin içeri. Hatta bir defasında emniyet mensuplarından birinin başına kiremit parçası atmış, yaralamıştın. Yarasında hayati tehlike vardır kaydıyla bir ay rapor almış, 2 gün sonra da emniyet müdürlüğüne tayin edilmiş, göreve başlamıştı. Sen gençlik teşkilatında otururken Yıldız'da asansör boşluğunda bulunan av tüfeği sana mal edilmiş ve bunun için 9 ay içeride kalmıştın. Belki de öyledir. Sen onlardan iyi mi bileceksin? Hem niye sen ifade verirken arkadaşların dışarıdan "Surlardaki toplar da denizindir" demişlerdi? Ben ondan şüpheliyim. İşte böyle oğlum. 3 yıldan beri yaşantımızı zehreden, toplumu tedirgin eden bu olaylar zinciri başladığı yerde çözülür ve bugünkü elem verici sonuca varmazdı. Bunun için biraz anlayış, sağduyu ve ihtiraslardan arınmış, gençlik psikolojisinin genel kurallarına uygun bir politika yeterliydi. Böyle olmadı. Şimdi sen ve senin kader çizginde giden on binlerce genç bu metotla birer toplum ve düzen kırgını olup çıktınız. Ben bir evlat kaybettim fakat toplum kendi geleceği üzerinde bir kumar partisini kaybetmektedir. Korkunç bir ihmaldir bu. Bir gün suçlu ayağa kalk derlerse senden başka hepimiz ayaktayız. Suç ve ceza teorilerinde kürsü sahipleri, suç ve ceza konusunda uygulama yapanlar tüm eğitimciler, yöneticiler, politikacılar. Suça itmek, suçla yakalamak, suçu tasnif etmek ve ceza vermek kolaydır. Güç olan suçu işletmemek, suça yönelten nedenleri ortadan kaldırmak ve suça yönelmişleri anlamaktır. Gayretlerinizi, güçlerinizi, ilim ve irfanınızı bu noktada birleştirin. Cezanın, hele maddi cezanın, ıslah niteliğini çağdaş eğitimci kabul etmemiştir. Mektubumun sonundaki teklifimi iyi dinle. İçişleri Bakanlığı, Türkiye radyoları ile seni suçlu ilan etti. Ben evdeki yığın hukuk kitaplarına baktım. Orada kendisine suç isnat edilen kişi yargıç kararı ile suçu sabit oluncaya kadar sanık sıfatını haizdir diyor. Ama ben hukukçu olmadığım için belki de bildiri doğrudur, bilemem. Eğer sen bu suçun faili isen bulunduğun yerde adaletin hükmünü beklemeden kendini cezalandır. Eğer suçsuz isen çık, adalete teslim ol. Korkma, memlekette yargıçlar da var. Baban Cemil Gezmiş, 18 Ocak 1971. 72. İlhan Selçuk. Deniz. Birkaç günden beri gazetelerde boy hedefi gibi dizili resimlerini görüyorum. Baba, iddialara bakılırsa Ankara'da bir bankayı arkadaşlarınla birlikte soymuşsun. 124 bin lirayı alıp kaçmışsın. Hakkında vur emri çıkmış, binlerce polis peşindeymiş. Ben bu satırları pazartesi sabahı yazıyorum, salı sabahı yayımlanacak. Kim bilir, aradan geçen zaman içinde belki teslim olacaksın, belki yakalanacaksın ve belki de öldürüleceksin. Seni tanıdığım için kaygılı gözlerle her sabah gazeteyi açıyorum. İçimde bir kuşkuyla, acaba Deniz bu işi yaptı mı diyorum. Senin sonuna kadar ülkücü bir genç olduğunda en küçük bir tereddütüm yok. Ne var ki bazen ülkücülük insana dengesini kaybettirir, olmadık işler yaptırır. Toplumun bozuk düzenine duyulan büyük tepkinin genç kişilikleri kanun dışı eylemlere itelediği çok görülür. Salt okumuşlarda değil, halk arasında haksız düzene baş kaldırıp dağa çıkanlara çok rastlanmıştır. Bütün bunları düşündükçe, Deniz bir yanlış yola mı saptı sorusunu kafamdan silip atamıyorum. Oysa polis tertibinin işaretleri de apaçık ortada. Senin son 3 yılın 2 senesini içeride geçirdiğini biliyorum. 23 yaşındasın henüz. Heyecanlarını frenlemeye de alışık değilsin. Aşırı duyarlı bir insansın. Bütün bunlar üst üste birikince aklıma ister istemez bir soru takılıyor. Acaba? Ve iktidar bu acabaların üstüne üniversite gençliği aleyhine bir propagandayı bina etmek olanağı buluyor. İçişleri Bakanı radyolardan senin suçlu olduğunu ilan ettiriyor. Anlaşılan senin kişiliğinde bütün üniversite gençliğini mahkum etmek hevesine kapılmıştır. Oysa biliyorum ki sen kendi menfaatin için banka soymazsın. O kadar akılsız olacağını hiç tahmin etmem. Tez vakitte bu güç durumdan kurtulman dileğiyle. Cumhuriyet, 19 Ocak 1971.